Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aile kalıcı huzur. Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişmelere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer ebatında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor. Görüş sahipleri bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odağın aile olduğuna inanıyor. Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz. Günümüz dünyası global köy haline gelmiştir ve insanlar iletişim çağında bir aile bireyleri gibidir. Yaşadığımız bu çağın adı bilgiler infilakı çağıdır. Bu doğru. Ancak insanlar eski kurum, anlamlar, kavramlar ve olgulara ihtiyaç duymaktadır. Ve aile de işte bunlardan biridir. Aile bağı, sevgi ve muhabbet, beslenme ve gösterme, ruh ve canların sefa ve ünsiyet bulmasıdır. Bu teknoloji ise dünyada her geçen gün renk kaybediyor. Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişimlere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer boyutlarında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor. Görüş sahipleri, bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odak aile olduğuna inanıyor. Bu arada aile, üretimden tüketime kadar toplumun ekonomik faaliyetlerinde büyük rol ifa etmektedir. Ailenin hane halkının masrafları gibi meselelerdeki rolü, tüketim modeli ile aile kültürü ve değerler ilişkisi, ailelerin gelir düzeyi, iş pazarı için üretken güçlerin terbiyesi ve gelir ve giderlerin doğru yönetilmesinden kaynaklanan sorunlardan ailenin caydırıcılığı, ailenin ekonomideki önemli rolünü göstermektedir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin aile ile ilgili genel politikalarında ailenin ekonomik meseleleri üzerinde önemli durmaktadır. Nitekim 16 modelli politikalarından birinde ekonomik ve geçim şartlarının ailelerin güçlendirilmesiyle onların gelecekte istihdam, evlenme ve konut ile ilgili endişelerini azaltacağına vurgu yapmıştır ve başka bir fıkrada da ailenin, ülkenin hedef ve planlarının bütün kültürel, ekonomik, siyasi ve savunma amaçlı alanlarda ileriye götürmek için ailelerin katılmasının teşvik ve takviye edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yaşam tarzı ve İslam adabında bireysel ve toplumsal alanlardaki bahsi aile meseleleriyle ilgili önemli konulardan biri sayılıyor. Zira herhangi bir toplum inançlar, değerler ve de yaşam tarzının toplumsal hüviyetini şekil veren ana erkandır. Herhangi bir toplum kendi dünya görüşünün mahsulünü başkalarına, yaşam tarzının değerleri ve inançlarına uygun şekilde şekillenmesi halinde gösterebilir. Günümüz dünyasında dini yaşam tarzının unutulması, İslami toplulukları batılı yaşam tarzına uymaya sevk etmektedir. Batı, dini bireysel hayat ve yaşamla sınırlandırmaya çalışırken, İslam'ın kapsamlı programlarının açıklanması gerekir. Kamil ve kapsamlı bir din olarak İslam, insanın bütün yaşam ebadi için aileden ekonomi, toplum, politika, beslenme, eğlenme ve dinlenme, yolculuk, kendi çevresiyle nasıl davranmaya kadar program ve önerge sahibidir. Bu programlar bir Müslümana davranış unsurlarını sunar. Bu bileşenler dünyaya Allah'ın hakimiyeti ve tevhidi yaratılış dünyasının eksenini olarak gören sağlam görüş temeline göre planlanmıştır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin tebliğ ettiği politikaların bir diğer bölümü aile ile ilgili İslami modelin tasarlanıp sunulması ve İslami İranlı yaşam tarzını güçlendirmesi ve yayılması hakkındadır.
İslam, medeniyet ve tarih açısından İran'da aile, her zaman tarihin muhtelif dönemlerinde gündemde olan en önemli toplumsal ve kültürel kurum ve bütünleştirici eksen olmuştur. Son 100 yılda bu toprakların düşmanları tarafından bu inşa edici odağın dağıtılması için verilen bütün çabalara rağmen düşmanlar İran'da aile düzenini bozmayı başaramamıştır. Başka bir ifadeyle İran için planlanan senaryolardan biri sosyal ve ekonomik sorunlar gerekçesiyle üzerine yatırım yaptıkları ailelerin sağlıklı yaşam ortamını bozmaktır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi aile ile ilgili genel politikaların fıkralarından birinde düşmanların aile ilişkilerini bozmaya yönelik yumuşak savaşına karşı etkin mücadele ve aile temellerinin güçlendirilmesi önündeki sorunlar ve engellerin giderilmesine yer vermiştir.
Çağdaş Batı insanı aile ocağını bozulup dağıldığı için büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Maddi medeniyet ailenin bütünleştirici ve birleştirici unsurlarına zarar vermiştir. Ve bu zarar sonucu Batı insanı birçok sorun ve zorluk yaşamıştır. Maddiyatla izmihale uğramış ve bu insan tek başına sorunları çözmeye ve bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Oysa geçmişte bu sorunların çözümünde bütün aile ve yakınları onunla işbirliği yapıyordu. Ancak Batı'da ailenin dağılması ve bireyselcilik, aile bireylerini birbirlerinden ayırmış, hatta en yakın fertleri bile birbirlerinden uzaklaştırmıştır.
Aile ocağı toplumun en esas rükünü ve farklı kültürlerin ve terbiyelerin yatağı ve bireylerin potansiyel yeteneklerinin aktifleştiği ve insanların mutluluğu veya sefilliğine neden olan bir yerdir. Karı ve koca aile kuruluşunun ilk ve ana erkanını teşkil ediyor ve aile bireylerinin şahsiyetlerinin muhtelif boyutlarının gelişimi, güvenliği, sağlamlığı ve dinamikliğinde belirleyici rol ifa ediyor.
Aile düzeninde her bir fert, özellikle karı koca, uygun konumda yer alırsa, o aile istenen ve beklenen hedeflere ulaşabilecek ve yönetim krizine maruz kalmayacak. Aile, karı ve kocanın hak ettikleri uygun konumda yer alması halinde başarı ve mutluluğa ulaşabilecektir. Bu rol, anne ve babanın ruhsal ve cisimsel kabiliyetlerine sahip olmalarına uygundur. Bu şartlar altında onlardan mantıklı beklentiler olabilir ve onlar da kendi sorumlulukları ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilir. Eşlik görevi ve eşin İslami yaşam tarzındaki muhtelif rolleri kurallar ve politikalarda dikkate alınmış bir konudur. Bu arada karı kocadan her biri ailenin korunması için karşı tarafın hak ve görevlerine dikkat etmesi gerekir.
Koca aile reisi olarak karı ve çocuklarının huzur ve refahı için çalışmalı ve karı da aile ocağının mihver bireyi olarak da ailesel yaşama sıcaklık ve enerji vermesi gerekiyor. Bu yüzden eşin onur ve izzetini, annelik ve kadınların ev hanımı olma rolüne, babalık ve babaların ekonomik rolüne, kocalar ve karıların manevi ve terbiye amaçlı görevine ve aile bireylerinin sorumluluk kabul etme noktasında güçlendirilmesine, ailesel ilişkiler ve kendi rol ve görevini ifa etmesine destek, Ayetullah Hamenei'nin aile konusundaki 16'lı politikalarından biridir.
Kadın yaşamın temel erkanından biri sayılır. İnsan doğa ve fıtratından kaynaklanan haklar ve kurallar doğrultusunda kocanın desteği ve başkanlığı altında olur. O kocanın hayat ve ünsiyet ortağıdır. Kadın ince ruha sahip zarif bir varlıktır ve Allah'ın vücuduna yerleştirdiği güç vesilesiyle erkeğin yüreğini sızabilir ve ona sevgi, hayata huzur kazandırır. Kadın erkeğin en iyi gam ortağı ve munisi olabilir. Böylece erkek kadının yanında huzura kavuşur ve hayatın acı ve hüzünlerini unutabilir. Öte yandan erkeğin rolü ailenin gelişme ve büyüme açısından oldukça önemlidir. Erkek ailede eş ve baba olmak üzere iki önemli rol ve göreve sahiptir. Ki her biri bu rollerden olan tanım ve beklentilere uygun olarak ailenin ruhsal, duygusal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi ve onun gelişmesinde pay sahibidir. Her koca bir eş olarak eşlik görevini doğru biçimde yerine getirerek ailesini büyüme ve gelişme yoluna koyabilir.
İslam kadın için hayatın idaresi ve sosyal hayatta bazı roller tanımlamıştır. Ancak bu roller kadın ve erkeğin ruhsal ve fiziksel özelliklerine göre tanımlanmış ve belirlenmiştir. Eşlik ve annelik görevi kadının yaratılış dünyasındaki eşsiz iki görevidir ki insanın aile içerisinde ruhsal sağlık ve güvenliğini garanti eder. Bu arada bazı ortak görevler de vardır. Nitekim toplumda faaliyet gösterme ve toplumun genel acılarını bilmek ve sorunların tedavisi için çalışma sadece kadın veya erkeğe has bir görev değil. İslam İnkılabı rehberine göre kadınlar da bu görevler karşısında kayıtsız kalamazlar. Onların toplumsal ve siyasal faaliyetleri için herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak Yüce Allah'ın duası gereği kadına has verdiği görevler var ki bu görevler çok önemli görevlerdir. İslam İnkılabı rehberi sosyal, siyasal faaliyet, ders okumak, ders vermek, kadın ve annelik için bir engel veya rakip olmadığını, zira kadının devrimci ve İslamcı ahlakıyla erkeği ve gelecek nesli yetiştirebileceğini bildiriyor.
Tahran Radyosu. Bugün ithal edilmiş yanlış kültürlere sahip ülkeler artan krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Cinsel eşitlik gibi düşüncelerin yayılması, erkeklerin toplumsal faaliyetleri, ev hanımı olma ve anneliğe yönelik olumsuz his oluşturması, kadının konumunu Batı dünyasının çıkarlarını sağlama doğrultusunda sarsmıştır. Ve bugüne kadar Batı toplumun kadın ve aile gibi iki ciddi kriz yaşamasına neden olmuştur. İslam İnkılabı rehberi aile ile ilgili stratejik politikasında kadın rolünün ailede anne ve eş olarak özel bir görev olduğunu hatırlatmıştır. Bu bağlamda kadın aile bireyleri üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Bu yükseliş ve gelişimin mihveri kadının sağlığını dikkate almaktır. Bu sağlık cisimsel ve ruhsal olmak üzere gelecekte sağlıklı topluma sahip olmamızı sağlayacaktır.
Dini modelde eşliğin en önemli görevi iki kişi arasında ilişki kurma maharetidir. Karı koca olmanın esasını bağ ve ilişki teşkil eder. Bu yüzden koca ile karı arasında bağı güçlendiren her şey bu modelde var ve bu ilişkiye zarar verecek şeyler onda görünmüyor. Karı koca arasında konuşma ve diyalog maharetleri, ünsiyet ortamının zenginleştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu modelde karı ve koca birbirini örten elbise niteliğindedir. Teşekkür etmek, saygı göstermek ve karşı tarafı kabul etmek, üç önemli bilimsel ve ahlaki ilkedir ki, eşlik modelinde özellikle kadınlar tarafından ortak yaşam temellerini sağlamlaştırmada etkilidir. Bu üç ilke gerek söylem ve gerek eylem bazında görünmeli ve desteklenmelidir. Böylece tarafların hakları ve görevleriyle ilgili meselelerde iki kat daha fazla etkili olabilecektir.
Annelik görevi kadının ifa edebileceği en değerli ve yapıcı görevlerden biridir. Dini öğretilerde kadın bir değer olarak sayılıyor. Ruhsal ve biyolojik özellikleri yüzünden kadınlara verilmiştir. Annelik görevi sadece karında bebek taşıma ve onu emzirmekle sınırlı değil, anneler üzerinde terbiye ve eğitim yükümlülükleri de vardır ki insanlık toplumunun genel hidayetinde onun neticesi ortaya çıkar. Aslında aile sağlığı annelik rolünün sağlığını güvence altına alır. Bu iş kadın tarafından çocuklar ve eş için uygun manevi ortamın oluşturması için yapılır. Din büyüklerinin terbiye siretinde aile toplumun terbiye odağı sayılır. Aile insani duyguların ortaya çıktığı ve toplumun ana rüknüdür. Ve aile bireyler arasında anne bu önemli rolü ifa edebilir ve sağlıklı ve güçlü aileler kadınların çabası sonucu oluşabilir. Nitekim rahmetli İmam Hümeyni kadını toplumun öğretmeni olarak niteleyerek insanların mutluluğu ve bedbahtlığını kadınlara bağlıyor. Aslında anne bir toplum ve kavmiyetin kültür, marifet, medeniyet ve ahlaki özelliklerini kendi cisim, ruh, ahlak ve davranışıyla bilerek veya bilmeyerek çocuğuna devrediyor.
Değerli dinleyiciler, aile, kalıcı huzur adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden bahsettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Önceki sohbetimizde ayrıca perilerin cinsiyetinden, genellikle dişi olduklarından da bahsetmiştik. Peri masallarında masalın kahramanı periyle evlenmeyi arzu eder ve onu aramaya başlar. Bazen bu arzu hiçbir sıkıntı çekilmeksizin gerçekleşir ve kahraman muradına erer. Bazen de peri kahramanla evlenmek için bazı şartlar öne sürer ve bu şartlar çiğnendiği takdirde de peri eşini ebediyen terk eder.
Perizat adlı masalda şöyle anlatılıyor. Kralın oğlu kapıyı açtı. Kapı büyük bir bahçeye açıldı. Basamaklardan indi. Bahçede perilerin padişahının kızı ve karşısında hizmetkarları duruyordu. Perilerin padişahının kızı şöyle dedi. Ey kralın oğlu, kendi evine hoş geldin. Uzun süredir senin gelmeni bekliyordum. Hani oku fırlattığın andan beri. Büyük bir düğün düzenlendi ve perilerin padişahının kızı kralın oğlu ile evlendi. Kız evlenmeden önce kralın oğluna hiçbir zaman bu bahçenin dışına adım atmamasını ve ne zaman dışarı çıkmak istiyorsa onun eşliğinde çıkmasını şart koştu. Kralın oğlu kabul etti. Fakat birkaç gün geçtikten sonra verdiği sözü unuttu ve atına binerek ava çıktı. Perilerin padişahının kızı kralın oğlunun sözünü tutmadığını ve bahçeden çıktığını görünce çok üzüldü ve şöyle dedi. Ona şöyle deyin, eğer kara kilim beyaz olursa sen de bana kavuşursun.
Perilerin bir başka özelliği de geleceği tahmin etmektir. Bazı masallarda periler gaybtan haberdardır. Bu özellikleriyle genellikle masalın kahramanına yardımcı olur. Bu tür durumlarda peri karakteri kahramana sorunları nasıl çözebileceğini öğretir. Bazı masallarda ise periler gaybtan haberdar olmadığı gibi çok saf karakterlerdir ve çok kolay kandırılır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedik ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu. Ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve uzun yıllar kralın tahtını ele geçirmek istiyordu. Sonunda da kralı öldürdü ve kendisi onun yerine tahta oturdu. Ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü. Ama annesi onu dereye attığı oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzat koydu. Vezir ise Şirzat ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Artık kral olan zalim vezir bir süre sonra kızına ülkenin çok güzel bir yerinde bir köşk yaptırdı ve kızını da oraya gönderdi. Öte yandan bu kız da babası gibi hilekar ve şeytan kılıklıydı. Bir gün Şirzat tek başına dağlarda dolaşırken kızın bir kalenin duvarlarının ortasında inşa edilen köşküne vardı. Şirzat çok acıkmıştı. Gökte bir kuş gördü. Okunu yaya yerleştirdi ve kuşu vurdu. Ancak kuş kralın kızının bahçesine düştü. Şirzat kalenin duvarına tırmandı ve içeri girdi ve karşısında köşkün tırasında güzel bir kızın oturduğunu fark etti. Kız Şirzad'ı görünce hemen aşağı indi ve kapıyı açtı ve onu içeri aldı.
Öte yandan kız hemen babasına bir kurye gönderdi ve bir an önce gelmesini istedi. Şirzad köşkte yemek yerken pencereden dışarıya baktı ve büyük bir ordunun köşke doğru ilerlediğini gördü. Şirzad bunun kızın komplosu olduğunu hemen anladı. Bu yüzden kılıcını çekerek kızı bir vuruşta öldürdü. Ardından duvardan atlayarak atına bindi ve arkasını kalenin duvarına vererek kılıcını çekti. Ve kralın gönderdiği ordunun içine daldı. Şirzad tek başınaydı ve karşısında büyük bir ordu vardı. Ve askerleri öldürmekle bitiremiyordu. Sonunda askerler Şirzad'ı kuşattı. Şirzad'ın artık kılıcını sallayacak hali kalmamıştı. Tam öldürülecekti ki birden uzaklardan bir ses duydu. ''Korkma yeğenim, geldim.'' İşte bu ses Şirzad'ın amcasının sesiydi.
Amcasının sesini duyan Şirzad yeniden güç kazandı ve var gücüyle bir kez daha kralın ordusuna saldırdı. Çatışma o güne kadar kimsenin görmediği şiddetle devam etti. Kralın ordusundan çok sayıda asker öldürüldü. Birçoğu da esir düştü. Daha sonra Şirzad ve amcası adamlarıyla birlikte kente saldırdı ve zalim kralı öldürerek kenti fethetti. Şirzad kraliyet tahtını amcasına verdi ve kendisi de rahat bir yaşam sürdürmek üzere saraya çekildi.
Öte yandan yeni kral yani Şirzad'ın amcasının iki oğlu vardı. Fakat kral yeni Şirzad'ı iki oğlundan daha çok seviyordu. Bu durumu fark eden kralın oğulları bu kez Şirzad'a karşı kin beslemeye başladılar. Kral bu durumdan haberdar oldu. Bu yüzden de oğullarını ve Şirzad'ı çağırdı ve şöyle dedi. Bakın siz üçünüz de benim oğlumsunuz. Ama ben daha cesur olanınızı seviyorum. Peki hanginiz daha cesursunuz? Çocukların her biri kendini daha cesur olarak tanıttı. Bu durumu gören kral ise şöyle dedi. Galiba her biriniz kendini daha cesur biliyor. Madem öyle o zaman sizin için bir şartım var. Kim benim atımın ulaşmadığı yere varır ve bana şimdiye kadar görmediğim bir şey getirirse o gerçek pehlivandır.
Kralın büyük oğlu hemen babasının karşısına çıktı ve saygı gösterisinde bulundu ve bu işe hazır olduğunu ilan etti. Kral da ona harcırah vererek uğurladı. Kralın oğlu atına bindi ve yola koyuldu. Gece gündüz yol kat etti ve tam 2 ay durmadan yol aldı. Ta ki bir gün bir yerden geçerken birden atı kişnedi. Atı durdurdu ve bir ağacın altında büyük bir yakut buldu. Atından indi ve kendi kendine ''Eğer babam buradan geçmiş olsaydı mutlaka bu yakutu alırdı.'' dedi. Ve bu yüzden yakutu aldı ve atına binerek kentine geri döndü.
Kentte kralın büyük oğlu döndüğü haberi yayıldı. Kral kentin önde gelen büyüklerin oğlunu karşılamalarını emretti. Kralın büyük oğlu için kentte büyük tören ve şenlik düzenlendi. Ertesi gün kralın oğlu bulduğu yakutla babasının yanına gitti ve saygı ile karşısında durdu. Kral oğlunun alnından öptü ve ona bir anahtar verdi ve şöyle dedi. Kentin yanında bir dağın altında bir mağara var. Benim o mağarada 40 odam var. Bu yakutu al ve 11. odaya koy. Kralın oğlu mağaraya gitti ve 11. odanın kapısını açtı. Baktı ki oda onun bulduğu yakutlarla dolu. Kralın oğlu babası ona iyi bir ders verdiğini anladı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İslam peygamberinin Beyset'inden Mekke'den hicret ettiği güne kadar 13 yıllık bir süre geçti. Bu süre içerisinde o hasret ve arkadaşları birçok hadise ile karşılaştı. Bugünkü sohbetimizde bu hadiselerden bazılarına değinmek istiyoruz.
Tarih sayfaları insanları saadet, barış ve dostluğa doğru hidayete erdirmeye çalışan ve güzel ve güvenli bir dünya inşa etmek için çaba harcayan ilahi peygamberlerin izleriyle doludur. Nuh gemisi o korkunç fırtınanın ardından karaya oturduğunda Hazreti Nuh ve seyrek sayıdaki izleyenleri dünyayı yeniden inşa etmeye ve tarihe yeniden başlamaya karar verdi. Hazreti Nuh'dan sonra Babil topraklarında Hazreti İbrahim tevhid nidasını haykırdı. Hazreti Musa ise mucizevi asası ile kavmini kendini tanrı ilan eden Firavun ve adamlarının esaretinden kurtarmak için mücadele verdi. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa köleleri sömüren zalimlerin karşısına çıkarak ilahi sonsuz lütuf ve merhametten söz etti ve kendisinden sonra gelecek son ilahi peygamberi müjdeledi. Ve sonunda dünyadaki milletler ve ümmetler sapkınlık içinde tanrılara tapmaya başladığı ve her tarafı cahillik, barbarlık ve gaflet sardığı bir sırada son ilahi Resul Hazreti Muhammed Mekke semalarında doğdu. Hazreti Muhammed insan kerameti, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve adaletin uygulanması yönünde en has mesajları getirdi ve kendisi de bu hakların ilk
uygulayan önderi oldu. Allah Teala Tevbe suresinin 128. ayetinde bu büyük peygamber hakkında şöyle buyuruyor.
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir. Merhametlidir.
Evet, İslam peygamberinin bi'setinden Mekke'den hicret ettiği güne kadar 13 yıllık bir süre geçti. Bu 13 yıl içinde Allah Resulü tevhid düşüncesini yaygınlaştırmak için elinden gelen çabayı harcadı. O Hazret Buğur'da her şeyden ziyade kendisinin ve ailesinin maddi manevi her türlü sermayesini harcadı ve İslam dinini yaygınlaştırmak için en ufak fırsatı bile kaçırmadı. Erkeklerin arasında İslam peygamberine iman eden ilk kişi Hazreti Ali aleyhisselamdı. Oysa Hazreti Ali aleyhisselam o günlerde henüz ergenlik çağında olan bir delikanlıydı. İslam peygamberi Hazreti Ali'yi İslam'la tanıştırdığında o Hazret küçük ellerini Resulullah'ın güçlü ellerine koydu ve iman dolu bir kalple şehadet getirdi. Hazreti Ali aleyhisselam şehadetleri zikrederek ve Allah'ın yegane olduğu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin de onun peygamberi olduğuna şehadet getirerek İslam dinine iman eden ilk erkek oldu. Ve bu imanı üzerine şehadet anına kadar fedakarlıklar yaptı. Böylece Mekke kentinde Resulullah, Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'den oluşan 3 kişilik ilk İslam toplumu kuruldu. Bu toplum tevhid ve yegane Allah'a tapma ekseninde şekillendi ve şirk, küfür ve cahillikle mücadele etmeye başladı.
İslam peygamberinin ilk tebliğ siyaseti tevhid inancını resmi davet yapmaksızın yaygınlaştırmak oldu. Müslüman tarih yazarları Mekke'de 13 yıllık bi'set sürecini bir 3 yıllık ve bir de 10 yıllık olmak üzere iki döneme ayırıyor. İlk 3 yıllık dönemin özelliği Resulullah'ın seyrek durumların dışında davetini aşikar etmemesiydi. Allah Resulü bu dönemde sadece şirk ve putperestlikten el çeken ve o hazrete yönelen insanları benimsiyordu. Şirkten usanan bu insanlar tevhid peşindeydi ve Resulullah'ın nübüvvetini duyar duymaz o hazrete doğru gelmeye başladı ve büyük bir aşkla yeni davete iman etti.
Bi'setin üzerinden 3 yılı geçtikten sonra Allah Resulüne davetini aşikar etmesi ve şirk inancıyla açıkça mücadele etmesi emredildi. İlk 3 yılda sayıları 40 olarak belirlenen seyrek sayıda insan İslam dinine iman etmişti. Bazıları kendi aşiretlerinde bu semavi dini tebliğ etmeye başlamıştı. Allah Resulü ilk adımda kendi akrabalarını ve yakınlarını davet etti ve onları uyardı. Çünkü Allahu Teala peygamberine şöyle emretmişti. Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzarım. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Bu ayetler nazil olduktan sonra İslam peygamberi kendi aşiretinin liderlerinden 45 kişiyi bir ziyafete davet etti ve onları ağırlarken büyük sırrını onlara açıkladı. Ancak bu görüşmede Hazreti Ali aleyhisselamdan başka hiç kimse o hazrete iman etmedi.
Kuşkusuz o dönemde tevhide davet etmek ve şirk ve putperestlik düzenini yıkmak oldukça çetin bir işti. Bu yüzden işin ta başından bazılarının Resulullah'ın davetine karşı çıkması ve hatta muhalefet ederek alay etmesi doğaldı. Ancak Allah Teala peygamberinden düşman yığınından veya alay edenlerden çekinmemesini ve davetini aşikar ve aleni etmesini istedi. Allah Teala Hicr suresinde peygamberine şöyle emretti. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Ve böylece İslam peygamberi genel davetine başladı ve Safa Dağı'nın kenarında yüksek sesle insanları tevhid inancına davet etti. Allah Resulü gayet tedbirli ve etkili bir şekilde insanları tevhid ve İslam'a davet etti ve kurtuluş için yegane Allah'tan başka ilah olmadığını dile getirmelerini istedi. Resulullah ayrıca halk arasındaki konumundan söz ederek şöyle buyurdu. Benim sizin aranızda konumum, düşmanı uzaktan gören ve kavmini kurtarmak için kavmine doğru koşan bir rasatçı gibidir. Ey Kureyş halkı, kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. İslam peygamberinin sözleri bu noktaya gelince o hazreti amcası ve aynı zamanda küfür elebaşlarından biri olan Ebu Leheb kalabalığın arasında yaygara yaparak Resulullah'ın konuşmasını devam etmesine mani oldu ve insanları oradan uzaklaştırdı.
Bundan sonra İslam peygamberinin risaleti her gün daha yeni ve daha hassas bir aşamaya geldi. Bu gelişmelerin ardından Kureyş kafirlerinin Allah Resulüne karşı açık gizli muhalefeti başladı. Müşrikler İslam'ın ilerlemesini engellemek için her türlü yola ve entrikaya başvurdu. Ancak Yüce Allah'ın iradesi İslam dininin Hicaz Yarımadası ve çevresine hızla yayılmaya ve daha sonra da tüm alemi sarmaya yönelikti. İslam peygamberinin beyseti üzerinden 7 yıl geçti. Müşrikler Allah Resulü ile alay etmek ve sihirbaz ve mecnun gibi suçlamaları yöneltmek, hatta o hazreti taciz etmek gibi küstahlıkları ile Resulullah'ı Müslümanları yıldırmaya çalıştı. Ancak Allah Resulü ilahi peygamberlere özel olan emsalsiz sabır örneğini sergileyerek tüm saygısızlıkları, tacizleri ve hakaretleri Allah için tahammül etti. Öte yandan müşriklerin artan baskıları sonucu Müslümanlar Mekke'de yaşayamayacak hale geldi. Bu yüzden bir grup Müslüman Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldı. Bu ülkeye göç eden Müslümanlar Habeşistan kralının koruması altına alındı ve huzur içinde yaşadı.
Tahran Radyosu.
İslam dininin adı artık tüm Mekke'de ve Hicaz Yarımadası'nda yankılanmaya başlamıştı. Nitekim işkence ve tehdit ve baskı Müslümanları yıldırmadı ve müşrikleri de hedeflerine ulaştıramadı. İslam dini vahiy pınarından kaynaklanan büyük bir ırmak gibi akmaya başladı ve yolunda hakikate susamış ve saadet peşinde olan insanların susamışlığını yüce ilahi marifle giderdi. Habeşistan'a gelen Müslümanlar adeta inkılapçı aktif bir grup gibi yaşamını sürdürüyordu ve müşriklerin onları iade ettirme çabaları sonuçsuz kalmıştı. O sırada Kureyş'in müşrik elebaşları yeni bir komplo kurdu ki bu da Müslümanları iktisadi kuşatma altına almaktı. Buna göre müşrikler birbiriyle sözleşti ve aralarındaki anlaşmayı bir kutuya koyduktan sonra Kabe'nin içinden astı. Müşrikler bu anlaşmaya göre Müslümanlara yaptırım uygulamaya başladı ve ondan sonra hiç kimse Müslümanlarla alışveriş yapmadı ve akrabalık bağı kurmadı. Böylece şartlar Allah Resulü ve Müslümanlar için daha da zorlaştı ve bu yüzden Mekke'den ayrılarak kentin çevresinde bir vadiye yerleşmeye karar verdi. Bu vadi daha sonraları Şabi Ebu Talib olarak adlandırıldı.
Şabi Ebu Talib vadisine yerleşen Müslümanlar çok zorlu günler geçirdi. Bazı günler bir Müslüman yemek için ancak bir hurma bulabiliyordu. Bazen vadiden çocukların açlıktan ağlama sesleri duyuluyordu. Allah Resulü o zorlu şartlarda büyük bir sabırla Müslümanları sabırlı olmaya davet ediyor ve birçok kez kendi yemeğini başkalarına veriyordu. Vadide Allah Resulü'nü en çok üzen olay fedakar eşi ve yol arkadaşı Hatice'yi kaybetmek oldu. Bir süre sonra Resulullah'ın amcası ve en büyük hamisi Ebu Talip de vefat etti. Bi'setin 10. yılı bu iki büyük insanın vefatı dolayısıyla hüzün yılı olarak adlandırıldı. Bu adlandırma Allah Resulü'nün bu iki büyük insana olan sevgisinin göstergesiydi.
3 yıl geçti ve ağır yaptırım dönemi sona erdi. Müslümanlar bir evlerine dönmeye başladı. Ancak müşriklerin Müslümanlara yönelik tacizleri devam ediyordu. Müşrikler her gün yeni bir komplo kuruyordu. En son Resulullah'a suikast kurmaya karar verildi. Ancak Allah Resulü Mekke'den hicret etti ve Medine'ye yerleşti. Medine'de İslam tarihinin önemli bir dönemi daha başladı. Resulullah'ın Medine'ye hicreti İslam tarihinde büyük bir dönüm noktası oldu. Çünkü yeni dönemde büyük ve kader belirleyici gelişmeler yaşandı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizim paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi programımızın 19. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ilkesinden söz etmek ve Allah'ı tanımak için bir başka delili anlatmak istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek üzere çeşitli deliller gündeme getiriliyor. Geçen birkaç bölümde varlık alemine hakim olan düzenden söz ettik ve dedik ki, yaratılışa hakim olan harikulade düzenin bilge ve tedbirli ve hikmetli bir yaratanın varlığını ispat ediyor. Şimdi ise fıtrat burhanı adıyla anılan bir başka delili ele alıyoruz. Fıtrat burhanı Yüce Allah'ın varlığını ispat eden en açık delillerden biridir. Fıtrat burhanı, insan içinde bir şuur ve çekim gücü onu Allah'a doğru çektiğini beyan ediyor. Öyle ki insan hiçbir delil ve istidlal olmaksızın içgüdüsel ve doğal bir şekilde Allah'ı arar ve Allah'a ihtiyaç duyar. Buna göre sanki tüm insanların içinden bir ses yükselir ve onları yaratılışın ve hayatın başlangıç noktasına çağırır.
İnsanların içinde var olan Allah arayışı hissinden mezhebi his olarak da söz edilir. İnsan içindeki bu his, mezhebi eğilimlerin zati olduğunu ve insanın fıtratından kaynaklandığını gösterir. Din bilginlerine göre Allah'a olan ilgi, insan içindeki derin bir mezhebi histen kaynaklanır ve insanın varlığı bu hisle bütünleşmiştir. Burada fıtratla ilgili bazı noktalara değinmek istiyoruz. Acaba fıtri olan durumları fıtri olmayan durumlardan nasıl ayırt edebiliriz? Gerçekte fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Yani fıtri işler insanlar arasında tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda ortaktır. Buna annenin evladına yönelik sevgisini ya da insanların güzellikleri sevmelerini örnek verebiliriz. Dünyada nerede olursa olsun ve hangi çağda yaşarsa yaşasın, bütün anneler çocuklarını sever veya örneğin tüm insanlar içinde rengarenk çiçekler olan yemyeşil alanları görünce zevk alır. Bu tür durumlar insanın zatıyla ilgili olduğundan daimi bir duygudur ve hiçbir sınırı yoktur. Bu yüzden fıtri durumlar cihan şumuldür ve belli bir topluma veya özel bir bölgeye ait değildir.
Ancak fıtri olmayan durumlar böyle değildir ve şartlara ve duruma göre değişir. Coğrafi, iktisadi, siyasi veya sosyal şartlar ve yine inanç ve kültüre dayalı değerler ister istemez insan yaşamını etkiler. Örneğin kutuplarda yaşayan insanlar mecburen kalın giysiler giymek zorundadır. Nitekim ekvator kuşağında yaşayan insanlar da mümkün mertebe ince giymeye çalışır. Kuşkusuz bu iki çeşit giysi yerkürenin farklı iki bölgesinde ortamın coğrafi şartlarının ürünüdür. Yani çeşitli milletlerin farklı giysileri farklı sosyal ve kültürel şartlarına bağlıdır. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların giydikleri giysilerin rengi ve modeli onların fıtratına bağlı olsaydı, dünyanın her yerinde insanların aynı giysileri giymeleri gerekirdi ve kavimlerin ve milletlerin, ırkların farklılığı bu meseleyi etkileyemezdi.
Hayvanlar da içgüdülerine göre bazı hareketleri yerine getirir. Örneğin tüm bal arıları çiçeklere konar, altıgen petekler yapar, yumurtlar ve yavrularını besler ve tüm bunlar içgüdüsel yapılan ve dış etkenlerden etkilenmeyen fiillerdir. Yani bal arıları nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın hep aynı fiilleri yerine getirir.
İnsanlarda da bazı iç çekimler ve eğitimler söz konusudur. Ve hiçbir dış etken bu eğilimlerin üzerinde etkisi yoktur ve genel olarak herkeste vardır. Bu eğilimlerden biri Allah'ı talep etmek ve onun dinine yönelmektir. İnsanın Allah peşinden gitmesi ve dua ötesi bir başlangıca eğilimi belli bir zaman veya mekanla sınırlı değil ve tarihinde şehadet getirdiğine göre bu duygu bir nevi tüm milletlerde ve tarih boyunca var olmuştur. Nitekim arkeologların yaptıkları araştırmalarda ve kazılarda eski kavimlere ait birçok mabet ve tapınak keşfedilmiştir. Tüm bunlar eski kavimlerin bu mekanlarda ibadet ettiklerini gösteriyor. Gerçi bu insanların büyük bir bölümü gerçek yaratanı tanımakta hataya düşmüş ve putlara ve benzeri doğal eşyalara tapmış olabilir.
Gerçekte tarihte hiçbir dönemde insanın doğa ötesine eğilimi olmadığı bir döneme rastlayamayız. Nitekim bütün milletlerin ve kavimlerin arasında mezhep eğilimi onların yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde ve bugünkü milletler arasında da dini ve mezhebi eğilimler doğal bir histir ve dünyanın her yerinde farklı şekillerde tecelli etmektedir. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerine şöyle bir göz atacak olursak, dini eğilimlerin en fakir ve en zengin milletler arasında da var olduğu anlaşılır. Kısacası Allah'a ve dine olan eğilim, çeşitli milletler arasında eski çağlardan günümüze dek var olduğu ve Allah'a ve dine olan eğilimin tüm insani toplumların ortak ve fıtri bir değeri olduğu söylenebilir.
Bundan başka insaflı düşünen her insan hafızasına başvurduğunda defalarca farklı bir durumu tecrübe ettiğini fark eder. Bu mesele yaşamın sıkıntılı durumlarında ve ümitsizliğin en duruk noktasında içinde en derinlerde tanımadığı bir gücün varlığını hissetmiştir. Bu güç ona yeni bir umut vermiş ve muhtemelen o sıkıntıdan da kurtarmıştır. Kuşkusuz insan zorluk ve tehlikeyle karşılaştığı vakit onu bu durumdan kurtaracak ve ona huzur ve gerçek güven duygusunu hissettirecek birine yönelir ve bu biri Yüce Allah'tan başkası değildir, olamaz. İnsan içinde ve ruhunun en derinlerinde var olan bu his, akli, felsefi ve kelami istidlallerin sonucu değildir ve sadece her insanın içinde var olan ve yaratanın onu insanın fıtratıyla birleştiren bir duygudur. Nitekim insan tüm varlığıyla ona yönelir. Evet, hepimiz farkında olmadan bir eksik tarafımız olduğunu hisseder ve onu ararız ve böylece farkında olmadan Allah'ı aramış oluruz. Nitekim bir bebek de doğar doğmaz bilinçsiz olduğu halde annesini aramaya başlar.
Fıtri işleri hiç kimse insana öğretmez ve her insanın bu bağlamda öğretmeni içindeki sestir. Yine Allah arayışı ve dini olan eğilim de hiçbir eğitim gerekmeksizin insanın içinde var olan duygulardır. Burada bir noktadan gafil olmamak gerekir. O da şu ki eğer fıtri eğilimlere dikkat etmezsek insanın sapmasına sebebiyet verebilir. Örneğin eğer insanın dini hissi peygamberler, evliya ve dinin büyükleri tarafından doğru biçimde yönlendirilmezse insan dini ihtiyaçlarını tatmin etmek için putperestliğe ve mahluklara tapmaya yönelebilir. Bu durumda insan yaradanla yaratılanı birbirine karıştırmış ve doğru yoldan sapmış olur. O zaman eğer fıtri ve doğal duyguların öğretmeyi gerektirmediğini belirtiyorsak, bunun anlamı şu ki, bu duyguların ortaya çıkmasında öğretmenlerin ve eğiticilerin rolü olmadığıdır. Buna karşın Allah arayışı hissini hatasız ve doğru bir şekilde ulaştırmak için mutlaka bilge ve bilgili öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden bilginler ay ve güneş veya taş ve ahşaptan putlara tapmanın aslında insanın Allah arayışı fıtratından kaynaklandığını fakat doğru yönlendirilmediği için saptığını belirtiyor. Eğer insanın fıtratında var olan bu duygu akıl ve peygamberler olmak üzere iki anahtar rehber tarafından yönlendirilirse insan hiçbir zaman hayali ve kendileri mahluk olan eşyalara tapmaya yönelmez.
Büyük alim Ayetullah Hüseyin Mezahiri bu konuda şöyle diyor. Fıtrat burhanında maksat şu ki, insan hurafelerden el çektiği, bu dünyada sebep ve delillerden vazgeçtiği ve rezil sıfatlardan uzak durduğu takdirde Allah'ı bulacaktır. Bu, fıtrat burhanının manasıdır. Eğer insan vicdanının sesini dinlerse Allah'ı bulur. Bu durumda insan gönül gözüyle Allah'ı görür ve bulur. Bu hal, insanlar çıkmazdayken sık sık karşılaştıkları bir durumdur. Bu hal herkes için, ister Allah'a inanan, ister inanmayan birisi olursa, hatta Allah'ın yokluğuna deliller ileri sürenler ve bir ömür boyu inatçılık yüzünden Allah'ı inkar edenler için de geçerlidir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İranlılar arasındaki podcast'te Yunan gezgin Sofia Alkoltake'nin gözünden İran ve İranlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Önceki bölümde İranlılar arasında eğitim ve sağlık konularından bahsetmiştim. Bu bölümde ise Yunan gezginin gözünden İranlılar arasındaki tıbbi araştırmalar ve başarılarla tanıştıracağım sizleri. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istediğiniz takdirde iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden bizleri takip edebilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. İlim eğer Süreyya yıldızında da olsa Pers diyarından bir grup ona ulaşır. İranlılar sağlık ve tıbbi araştırmalar açısından oldukça güncel, başarılı ve öncüdür. Bunu İran'da bulunduğum sırada bizzat gözlemledim. İslam devriminden bu yana geçen yıllar içerisinde İran'da sağlık standartları ve teknoloji alanında büyük değişiklikler yaşanmış ve ülke ilaç üretimi, nanoteknoloji, biyoteknoloji, genetik ve kök hücre alanlarında öncüler arasında yer almıştır. Devrim sonrası dönemde İran halkının ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yabancı doktor ve cerrah hizmet veriyordu. Ancak günümüzde İranlı eğitimli doktorlar sadece ülke içindeki artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Batı Asya'nın dört bir yanından gelen hastalara da hizmet veriyor. Tıbbi araştırmalar ve yenilikler birçok ilerleme kaydetti ve bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu başarılar arasında son yıllarda tıp alanında yapılan yeniliklerin bir sonucu olarak
tıbbi dergilerde yayımlanan makalelerin sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Örneğin İran, Batı Asya ülkeleri arasında pankreas nakli ve böbrek nakli operasyonlarında birinci sıradadır. Her yıl bu gibi operasyonlar çok sayıda gerçekleştirilmektedir. İran'da ilk karaciğer nakli 1993 yılında yapılmış ve 2002 yılında beyin ölümü organ bağışı yasası çıkarıldıktan sonra yılda binlerce organ bağışı gerçekleşmiştir. İranlı laboratuvarlar kemik ve cilt kıkırdağını onarmak için yapay bileşiklerin oluşturulmasında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve çeşitli tedavilerde nano kristalleri kullanmaktadır. Farmakoloji alanında ise diyabetik ayak yaraları için angiopars gibi etkili ilaçlar, HIV/AIDS tedavisi için ilaçlar ve MS tedavisinde kullanılan Sinovex gibi birçok ilaç üretmiştir. Ayrıca geçmişte ithal edilen birçok ilaç artık İran'da üretilmektedir. Halihazırda İran, kök hücre bilimi üretiminde dünyada 13. sırada ve bölge 1. sırasındadır. İranlı araştırmacılar insan böbrek kök hücreleri üzerinde çalışmalar yapmış ve bu hücreleri kullanarak çeşitli hastalıkların tedavisinde başarılı olmuştur. İran 2006 yılında İsfahan'da klonlanmış ilk koyunu dünyaya getirmiştir ve bu koyuna projeyi üstlenen Royan Laboratuvarların adından esinlenerek Royana adı verilmiştir. Bundan önce klonlanmış hayvanlar doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatta kalamıyordu. Son olarak İran'ın en uzak köylerde bile temel sağlık hizmetlerinde sağladığı gelişmeler yeni doğan ölümlerinin önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır. Bugün İran, tıp ve eczacılık alanındaki yetenek ve ilerlemeleriyle dünyada öne çıkan ülkelerden biridir. Uluslararası bilimsel çevreler ve tıp dergileri İranlı bilim insanlarına özel bir önem vermektedir. İran'ın bilimsel ve araştırma sıralaması her geçen gün yükselmekte ve şu anda İran'da 65 üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almakta. Bunların 22'si tıp fakülteleridir. Şu anda İran'da kanser hastalıklarının önemli bir kısmı tamamen tedavi edilebilir durumda. Ve İranlı araştırmacılar gen tedavisi yöntemlerini kullanarak lösemi hastalarını tedavi etmeyi başarmıştır. Ayrıca ülke genelinde ihtiyaç duyulan ilaçların %97'si İran'da üretilmektedir. İran'da 70'ten fazla hastalık, plasenta, kan, kemik iliği gibi çeşitli nakil yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Belki ilginç gelebilir ama İran'da yaklaşık 20 yıldır hücresel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır ve bu teknolojiye uygulanabilirlik kazandıran dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Birçok ülke hala araştırma aşamasındayken İran'da kök hücreler, kornea, kalp, cilt gibi birçok nakilde kullanılmaktadır. Biyoteknoloji alanında da İran şu anda bu teknolojinin ürünlerini üreten dünyadaki 3 ülkeden biridir. Hepatit B aşısı, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için kullanılan eritropoietin ilacı, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde kullanılan streptokinaz, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttıran GCSF ve MS hastalığının tedavisinde kullanılan interferon beta gibi ürünler İran'da üretilmektedir. Bir başka dikkat çekici nokta, yıllardır İran'da hiçbir hastanın tedavi için yurt dışına gönderilmesine gerek kalmamasıdır. Hicri Şemsi 1370'li yani 90'lı yıllardan önce her yıl 11 bin hasta yurt dışına gönderiliyor ve bunlar için büyük masraflar yapılıyordu. Ayrıca uzun yıllar boyunca İran'da çok sayıda yabancı doktor görev yapıyordu ve onların maaşları için büyük miktarda döviz harcanıyordu. Bunlar İran'ın tıp alanındaki ilerlemelerinden yalnızca birkaç örneğidir. Bu gelişmeleri kısaca özetlemeye çalışalım. Eğer hatırlıyorsanız önceki bölümlerde İran halkının derin ve güçlü duygularından da bahsetmiştim. Bu nedenle İran'da bir aile üyesi hastanede yatıyorsa genellikle en az bir kişi, eş veya yakın bir aile üyesi hasta ile birlikte kalır. Hastanın yanında aynı cinsiyetten birinin bulunması, gece boyunca hasta ile birlikte kalması, doktorlarla ve hemşirelerle konuşması ve en önemlisi hastanın kaygılarını azaltıp ona ev hissi vermesi yaygındır. Çocuklar hastanede kalması gerektiğinde genellikle anneleriyle birlikte oluyorlar. Ben ameliyatımdan bir gün önce hastanede yatarken ziyaretime gelen ailem dışında tüm zamanı yalnız geçirdim. Ancak hemşireler, yemek servisi yapan hanımlar ve temizlik yapan personel defalarca bana bu gece sizinle birlikte kimse yok mu diye sordular. Hasta ziyareti İslam dininde çok tavsiye edilen ve büyük sevap kazandıran bir davranıştır. Eğer bir hasta bir süre hastanede yatarsa genellikle yakın akrabaları onu ziyaret eder. Daha uzak akrabalar ve arkadaşlar ise en az bir kez de olsa onu görmeye gelir. Eğer hasta erken taburcu olursa ziyaretler evde devam eder. İranlılar genellikle hastalık sırasında ziyaret edilmeyi severler. Bu onlara iyi hissettirir ve ziyaret edenlerin onlara duyduğu ilgiyi gösterir. Yakınlarda ziyaret sırasında hastalık ne kadar zor olursa olsun hastaya umut vermeye çalışır. Ağır bir hastalığa yakalanan ve hayatı tehlikede olan kişiler genellikle durumları hakkında tüm gerçekleri bilmezler. Doktorlar ve yakınları bunun hasta için daha iyi olduğuna inanır. Çünkü hastalık korkusu hastanın mücadele gücünü zayıflatabilir. Bu gibi durumlarda aile hastanın bakımında çok önemli bir rol oynar ve hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hasta için en iyi kararları almalıdır. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise şifa bulma inancının İranlılar arasında yaygın olmasıdır. İran'da son yıllarda tıpta gerçekleşen tüm ilerlemelere rağmen mevcut bilimsel yöntemler sonuç vermediğinde ve doktorlar umutsuzluğa kapıldığında bile hasta ve ailesi umutlarını kaybetmez. Böyle durumlarda İranlı Müslümanlar dünyanın diğer yerlerindeki inançlar gibi Allah'a yönelir ve hastalarının şifa bulması için dua ederler. İnsanlar ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sadaka verir, komşulara ve yoksullara yiyecek dağıtarak onlardan dua etmelerini ister. Ayrıca bu gibi durumlarda yapılan diğer bir şey de adak adamak, yani Allah rızası için bir bağış yapmaktır. Müslümanlar birinin Ehl-i Beyt imamlarından birini sığınarak Allah'ın huzurunda kendilerine şefaat etmesini istemesi durumunda her şeyin mümkün olduğuna inanır. Bu konuda bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Tahran'daki dil sınıfımdan bir öğrenci, bir kişinin mucizevi bir şekilde iyileşmesiyle ilgili bir hikaye anlattı. 35 yaşında bir kadın MS hastasıydı ve hastalığı o kadar ilerlemişti ki yardımsız yürüyemiyordu. Pek çok İranlının Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için Meşhed'e gitmek istemesi gibi bu kadın ve eşi de Meşhed'e gitmeye karar verdi. Annesiyle vedalaşmaya gittiklerinde annesi kıza şöyle dedi: "Bu mesajı İmam Rıza'ya götür ve ona şöyle de ki, ben İran-Irak savaşı sırasında iki şehit verdim ve artık başka bir evladımı hastalık yüzünden kaybetmek istemiyorum. İmam Rıza'ya söyle ki Allah'ın huzurunda kızım için şefaat etsin." Çift türbeye ulaştığında adam eşini tekerlekli sandalyeye bindirip türbenin demir penceresi önünde bıraktı ve kendisi içeri girdi. Demir pencere İmam Rıza'nın türbesinde İnkılap avlusunda bulunan ve türbenin en ünlü ve önemli penceresidir. Bu pencere Safeviler döneminde yapılmıştır ve amacı türbeye giremeyenlerin İmam Rıza'yı ziyaret edebilmesini sağlamaktır. Tarih boyunca bu noktada birçok mucizenin gerçekleştiğine inanılmaktadır. 35 yaşındaki kadın burada dua etti ve annesinin mesajını İmam Rıza'ya iletti. Birden arkasından "kalk ve içeri gir" diyen bir ses duydu. Kadın, "eğer yürüyebilseydim eşimle birlikte giderdim" diye yanıtladı. Ses tekrar etti: "kalk ve içeri gir." Kadın bedeninde büyük bir enerji hissetti ve ayağa kalktı. Etrafındaki insanlar bir mucizeye tanık olduklarını fark ederek etrafında toplandılar. Türbenin görevlileri kadına koşarak geldi ve onu türbenin ofisine götürdüler. Bu sırada bir görevli kadının eşini bulmaya çalıştı. O kadın o günden itibaren iyileşti. Peki değerli dinleyiciler, İranlılar arasında tıbbi araştırmalar ve başarılarla ilgili olan İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünün sonundayız. Bu bölümü sonuna kadar bizimle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve eğer bu bölümü hoşunuza gittiyse podcastimizi arkadaşlarınıza da önermeniz bizi mutlu edecektir. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.